Ayrım 30. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 316. Fermina Daza, kör bir öfkenin dürtüsüyle yazdığı mektubun Florentino Ariza tarafından bir aşk mektubu olarak yorumlanabileceğini düşünemezdi. Olanca öfkesini boşaltmış, en acımasız, en yaralayıcı, üstelik en haksız ama incinmişliğiyle karşılaştırıldığında Fermina Daza'ya çok az gelen sözcüklerle doldurulmuştu bu mektup. Yeni durumuyla uzlaşma sağlamaya çalıştığı için 2 haftalık acı bir şeytan kovma çabasının son davranışıydı bu. Yeniden kendisi olmak, kuşkusuz onu mutlu eden ama kocası ölünce onun kimliğinin en küçük izlerini bile bırakmayan, yarım yüzyıllık bir kölelik boyunca vazgeçmek zorunda kaldığı ne varsa hepsini yeniden ele geçirmek istiyordu. Bir günden bir güne içinde sürüklenircesine dolaştığı kocaman, bomboş kalan yabancı bir evde bir hortlak gibiydi. Kimin daha ölü olduğunu soruyordu kendi kendine üzüntüyle. Ölenin mi yoksa geride kalanın mı? Karanlık bir denizin ortasında onu yapayalnız bıraktığı için kocasına için için hınç duymaktan kendini alamıyordu. Kocasına ait her şey ağlatıyordu onu. Yastığın altındaki pijaması, ona hep bir hastanın terlikleriymiş gibi görünen terlikleri, yatmadan önce kendisi saçlarını tararken onun aynanın içinde soyunurkenki imgesi, ölümünden sonra uzun zaman üstüne sinmiş olarak kalacak teninin kokusu. Ansızın ona söylemeyi unuttuğu bir şeyi anımsadığı için yaptığı iş ne olursa olsun yarıda bırakıp eliyle alnına vuruyordu. Her an ancak onun yanıtlayabileceği günlük yaşamla ilgili yığınla soru geliyordu aklına. Bir seferinde bir türlü anlayamadığı bir şey söylemişti ona. Bacağı kesilmiş kimseler artık olmayan bacaklarının yerinde acıları, krampları, karıncalanmaları duyarlar. Onsuz kendisi de böyle duyumsuyordu kendini. Artık olmadığı yerde duyuyordu kocasını. Dulluğunun ilk sabahında uyandığında gözlerini açmadan uyumayı sürdürmek için daha rahat bir durum arayarak yatağın içinde döndü. Kocası onun için tam o anda öldü. Çünkü onun ilk kez geceyi dışarıda geçirdiğini ancak o zaman bilincine vardı. Bir başka duyguya da sofrada yemek yerken kapıldı. Gerçekte olduğu gibi kendini yalnız hissettiği için değil, artık var olmayan biriyle yemek yiyormuş gibi garip bir duygudan ötürü. Yeniden sofraya oturup yemek yiyebilmek için kızı Ophelia'nın kocası ve 3 çocuğuyla birlikte New Orleans'tan gelmesini bekledi. Ama her zamanki gibi masada değil, bir anda karar verip koridora koydurduğu daha küçük bir masada. O zamana dek düzenli olarak yemek yememişti. Acıkınca hangi saatte olursa olsun mutfağa gidiyor, çatalı tencerelerin içine daldırıyor, tabağa koymadan her yemekten azar azar yiyordu. Fırının önünde ayakta durup yanlarında kendini en iyi hissettiği, onu en iyi anlayan tek kişiler olan hizmetçi kadınlarla konuşarak. Ama ne denli çaba harcarsa harcasın, ölü kocasının varlığından kaçmayı başaramıyordu. Nereye gitse, nereden geçse, ne yapsa onu anımsatan bir eşyasına rastlıyordu. Çünkü acı çekmek ona onurlu ve doğru bir şeymiş gibi görünüyordu. Ama acıdan tat almamak için de elinden gelen her şeyi yapmak istiyordu. Böylece onsuz yaşamayı sürdürmek için aklına gelen tek şey buymuş gibi ona kocasını anımsatan ne varsa evden uzaklaştırmaya amansızca karar verdi. Bir yok etme töreni oldu bu. Çalışma odasını evlendiğinden beri hiçbir zaman sahip olamadığı iş odası yapsın diye oğlu yazı masasını götürmeyi kabul etti. Kızı ise ona New Orleans'ta antika eşya açık artırmaları için çok uygun görünen bazı eşyalarla sayısız bilgileri götürecekti. Balayı gezisinde satın aldığı şeylerin daha şimdiden antika olduklarını görmek hiç hoşuna gitmese de, bütün bunlar içini rahatlattı yine de. Hizmetçilerin, komşuların, o günlerde onu yalnız bırakmayan arkadaşlarının suskun şaşkınlığına karşı evin arkasında boş bir alanda bir ateş yaktırdı. Ona kocasını anımsatan her şeyi yaktı. Geçen yüzyıldan beri kentte görülen en pahalı, en şık giysileri, en zarif ayakkabıları, ona resimlerinden daha çok benzeyen şapkalarını, öğle uykularını uyuduğu, üstünden son kez ölmek için kalktığı salıncaklı sandalyeyi, kimliğinin bir parçasını oluşturacak kadar yaşamına bağlı binlerce eşyayı. En küçük bir duraksama kırıntısı bile göstermeksizin yaptı bunu. Kocasının da üstelik sağlık nedenleriyle değil, bu davranışını onaylayacağına kesinlikle inanarak. Çünkü en küçük bir çatalı bile olmayan sedir ağacından yapılmış karanlık bir kutuya kapatılmaktansa yakılmayı istediğini açıklamıştı ona birkaç kez. Ama dini önlüyordu bunu. Ne olur ne olmaz diye başpiskoposunu ağzına aramaya bile kalkışmıştı. Ama kesin bir hayırla yanıtlamıştı onu başpiskopos. Boş bir kuruntuydu bu. Çünkü kilise mezarlıklarımızda ölü yakma fırınlarının bulunmasına izin vermiyordu. Hatta Katoliklikten başka dinden olanlar için bile bunu yaptırmak olsa olsa Juvenal Urbino'nun kendisine düşerdi. Fermina Daza kocasının yılgınlığını hiç unutmadı. İlk saatlerin şaşkınlığı içinde bile marangozdan ona bir avuntu olsun diye içeri ışık sızması için tabutta bir yarık bırakmasını istedi. Boşuna bir kurban yakma töreni oldu bu. Fermina Daza, kocasının anısının ateşe karşın günler geçtikçe olacağı denli, dayanıklı olduğunu hemen farkına vardı. Daha kötüsü, giysilerini yaktıktan sonra kocasının yalnız ev sevdiği yanını değil, ona en çok sıkıntı veren yanını da özlemeyi sürdürüyordu. Sabahları kalkarken yaptığı gürültüleri. Bu anılar, onun saplandığı acı batağından çıkmasına yardımcı oldu. Her şeyden önce kocasını sanki ölmemiş gibi anımsayarak yaşamayı sürdürmeye kesin karar verdi. Her sabah yeniden uyanmanın güç olacağını ama bu güçlüğün gittikçe azalacağını biliyordu. Üçüncü haftanın sonunda gerçekten de ilk ışıkları belli belirsiz seçmeye başladı. Ama bu ışıklar artıp açık seçikleştikçe, yaşamını boydan boya kesen, ona bir an bile rahat vermeyen bir imgenin varlığının gittikçe daha çok bilincine varıyordu. Los Evangelios Parkı'nda onu gözleyen, yaşlandığından beri belli bir sevecenlikle sık sık anımsadığı acınası imge değildi bu. Şapkasını göğsüne bastırmış cellat redingotlu, acımasız bir adamın iğrenç imgesiydi. Budalaca küstahlığı onu öylesine allak bullak etmişti ki, Fermina Daza'nın onu düşünmemesi olanaksızdı. 18 yaşında onu geri çevirdiğinden beri Florentino Ariza'nın içinde zamanın artırmaktan başka bir şey yapmayacağı bir nefretin tohumunu ektiğini inancı taşımıştı. Her an güvenmişti bu nefrete. İmge yakınındayken bu nefreti havada duyumsuyordu. Görüntüsü bile bunaltıyor, öylesine korkutuyordu ki hiçbir zaman ona karşı doğal bir biçimde davranamadı. Ölü kocasının çiçeklerinin evi hala kokuya boğduğu bir sırada, ona olan aşkını yeniden dile getirdiği gece, bu saygısızlığın kim bilir hangi uğursuz öç alma planının ilk adımı olmadığına inanamamıştı. Anısının sürüp gitmesi öfkesini arttırıyordu. Cenazenin ertesi günü onu düşünerek uyandığında, belleğinden istençli bir davranışla uzaklaştırabildi onu ancak. Ama öfkesi hep geri geliyordu. Çok geçmeden onu unutma isteğinin, onu anımsaması için daha güçlü bir uyarıcı olduğunun ayrımına vardı. O zaman özleme yenik düşerek o gerçek dışı aşkın düşsel günlerini ilk kez anımsamayı göze aldı. Parkın kesik badem ağaçlarını, onun üstünde oturup kendisine sevdalandığı sırayı o zamanki haliyle gözlerinin önüne getirmeye çalışıyordu. Çünkü bunların hiçbiri artık eskisi gibi değildi. Her şeyi değiştirmişlerdi. Ağaçları, sarı yapraklarının oluşturduğu halıyla birlikte alıp götürmüşler, başı kesik yiğit heykelinin yerine içine o bölgenin elektrik kontrol donanımını yerleştirdikleri gösterişli bir altlık üstüne üniformalı bir başka yontu koymuşlardı. Ne adı vardı, ne tarihi, ne de onu haklı çıkaracak nedenler. Sonunda yıllar önce eyalet yönetimine satılmış olan evi parça parça dökülüyordu. Florentino Ariza'yı o zamanki haliyle tasarlaması kolay olmuyordu. Yağmur altında öylesine umarsız, o suskun delikanlının durumuna en küçük bir anlayış, acısına en küçük bir saygı göstermeden, karşısına dikilip soluk almasını hala engelleyen kor gibi bir hakaretle içini yakan bu yaşlı bunakla aynı kişi olduğunu anlamasıysa daha da güçtü. Kuzini Hildebranda Sanchez, Fermina Daza'nın Bayan Lynch yıkımına uğradığında kendini toparlamak için gittiği Flores de Maria çiftliğinden dönüşünden kısa bir süre sonra onu görmeye gelmişti. Yaşlı, şişman, mutlu. Babası gibi orduda albay olan ama San Juan de la Cienaga'da muz işçilerinin kırımı sırasındaki alçakça davranışı yüzünden babasının reddettiği büyük oğluyla birlikte gelmişti. İki kuzin birbirlerini sık sık görmüşlerdi. İlk tanıştıkları günleri özlemle anarak uzun saatler geçirmişlerdi birlikte. Son ziyareti sırasında Hildebranda, geçmişe her zamankinden daha çok özlem dolu, yaşlılığın yükü altında alabildiğini ezilmişti. Geçmişe duyduğu özleme daha da acıklılık katmak için, genç Juvenal Urbino'nun Fermina Daza'nın dik kafalılığına öldürücü darbeyi indirdiği o uzak öğle sonunda, Belçikalı fotoğrafçının çektiği eski bir hanımefendi kılığındaki fotoğrafın kendisindeki kopyasını getirmişti. Fermina Daza'nınki kaybolmuştu. Hildebrand'ınki ise neredeyse görünmeyecek kadar silikti. Ama ikisi de uğradıkları hayal kırıklığının sisleri arasından kendilerini tanıdılar. Artık hiçbir zaman olamayacakları kadar genç ve güzeldiler. Hildebrand'ın Florentino Ariza'dan söz etmemesi olanaksızdı. Çünkü kendi yazgısını hep onunkiyle özdeşleştirmişti. İlk telgrafını çektiği günkü gibi anımsıyordu onu. Unutulmaya yazgılı üzgün bir küçük kuşu andıran anısını yüreğinden söküp atmayı hiçbir zaman başaramadı. Oysa Fermina sık sık görmüştü onu. Kuşkusuz onunla konuşmaksızın. Onun ilk aşkı olduğunu bir türlü aklına sığdıramıyordu. Kentte öyle ya da böyle bir önemi olan herkes gibi onunla ilgili haberler de er geç ulaşıyordu ona. Onun tuhaf alışkanlıkları yüzünden evlenemediğini söylüyorlardı. Ama buna kendi bile inanmıyordu. Biraz dedikodulara hiçbir zaman aldırmadığından, biraz da haklarında hiç kuşku duyulmayacak birçok erkekler için de buna benzer şeyler söylendiğinden. Oysa Florentino Ariza'nın gizemli kılıklara bürünmekte, tuhaf losyonlar sürünmekte direnmesi öylesine gösterişli, dahası öylesine saygı duyulan bir biçimde yaşamda kendine yol açtıktan sonra öylesine bilmece gibi olmayı sürdürmesi garip görünüyordu ona. Onun aynı adam olduğuna inanmıyor, Hildebrand da zavallı adam ne çok acı çekmiştir kim bilir diye içini çektiğinde şaşıyordu hep. Çünkü Fermina'da da uzun süredir acı duymadan görüyordu onu. Silik bir gölgeydi o. Ama Flores de Maria'dan döndüğü sıralarda ona sinemada rastladığı zaman içinde tuhaf bir şey oldu. Onun bir kadınla üstelik bir zenciyle birlikte oluşu şaşırtmadı onu. Öylesine genç kalması, büyük bir rahatlıkla davranması şaşırttı onu. Belki de Bayan Lynch'in özel yaşamına alt üst edici bir biçimde girmesinden sonra asıl değişenin kendisi olduğu hiç aklına gelmedi. O zamandan beri 20 yılı aşkın bir süredir onu daha acıyan gözlerle görmeyi sürdürdü. Kocasının ölüsü başında nöbet tutulduğu gece onun orada oluşu yalnızca anlaşılır bir şey gibi görünmedi ona. Aynı zamanda kininin doğal bir biçimde sona erişi gibi yorumladı bunu. Bir bağışlama ve unutma davranışı gibi. Bu yüzden kendisi için hiçbir zaman var olmayan bir aşkın, üstelik Florentino Ariza'nın da kendisinin de yaşamdan bekleyecekleri hiçbir şeyin kalmadığı bir yaşta dramatik bir biçimde yenilenmesi öylesine beklenmedik bir şey oldu onun için. İlk şaşkınlığın yarattığı ölümcül öfke, kocasının simgesel yıkılışından sonra da dinmedi. Bu öfkeye egemen olma yeteneğinin azaldığını duyumsadıkça arttı, dallanıp budaklandı. Daha kötüsü, belleğinin ölünün anılarını yatıştırmayı başardığı bölgelerini yavaş yavaş ama amansızca Florentino Ariza'nın anılarının gömülü olduğu gelincik tarlaları kaplıyordu. Böylece elinde olmaksızın onu düşünüyordu. Onu düşündükçe öfkeleniyor, öfkelendikçe de onu daha çok düşünüyordu. Giderek öyle dayanılmaz bir hale geldi ki aklını başından aldı. O zaman ölü kocasının çalışma masasının başına oturup Florentino Ariza'ya 3 sayfalık saçma sapan bir mektup yazdı. Öylesine hakaretler, aşağılayıcı kışkırtmalarla doluydu ki mektup, bilinçli olarak uzun sürmüş yaşamının en aşağılık davranışında bulunmak içini rahatlattı. Florentino Ariza için de bu 3 hafta işkence içinde geçti. Fermina Daza'ya aşkını yeniden dile getirdiği gece, yarım yüzyılı aşkın bir zaman saldırılarına karşı direnmiş olan kaplanı öldürdükten sonra, yılgınlık içinde postunu ne yapacağını kendi kendine sorarak öğleden sonraki sapağın alt üst ettiği sokaklarda başıboş dolaşıp durmuştu. Şiddetinden alarm durumdaydı kent. Bazı evlerde yarı çıplak erkeklerle kadınlar su baskınından Tanrı'nın izniyle ne kurtarabilirsek kurtarmaya çalışıyorlardı. Herkesin yıkımını kendi yıkımı ile ilişiği varmış gibi geldi Florentino Ariza'ya. Ama havaya atışmış, Karayip yıldızları yerli yerinde dingindiler. Birden başka seslerin bir anlık suskunluğunda Florentino Ariza, Leona Cassiani'ye birlikte yıllar önce aynı saatte, aynı yerde şarkı söylediğini işittikleri adamın sesini tanıdı. Gözyaşlarıyla yıkanmış döndüm köprüden. O gece yalnızca kendisi için bir biçimde ölümle bağlantısı olan bir şarkıydı bu. Transito Ariza'yı, onun bilgece sözlerini, şakacıktan bir kraliçe gibi kağıttan çiçeklerle süslenmiş başını o andaki kadar hiç özlememişti hiç. Elinde değildi. Ne zaman kendini bir felaketin eşiğinde bulsa, bir kadının koruyuculuğuna gereksinim duyardı hep. Böylece erişebileceği bir kadın bulmaya çalışırken yüksek öğretmen okulunun önünden geçti. Amerika Vicuna'nın yemekhanesinin sıra sıra pencerelerinden birinde bir ışık gördü. Onu sabahın ikisinde iç çamaşırları içinde uyku ılıklığında üstünde hala beşik kokusu alıp götürmek gibi bir büyük baba çılgınlığına kapılmamak için büyük bir çaba harcamak zorunda kaldı. Kentin öte ucuna Leona Cassiani vardı. Yalnız, özgür, sabahın ikisinde, üçünde, hangi saatte, hangi koşullarda olursa olsun hiç kuşkusuz gerek duyduğu sevecenliği göstermeye hazır. Uykusuzluklarının ıssızlığında onun kapısını çalma isteğini ilk kez duymuyordu Florentino Ariza. Ama onun çok zeki olduğunu, birbirlerini, nedenini açıklamadan göğsüne kapanıp ağlayamayacağı kadar çok sevdiklerini anladı. Issız kentte uyur gezer gibi dolaşarak uzun uzun düşündükten sonra hiç kimsenin yanında kendini Prudencia Pitre'nin çifte Dul'un yanında olduğundan daha iyi hissetmeyeceği geldi aklına birden. Kendisinden 10 yaş daha gençti. Geçen yüzyılda tanışmışlardı. Buluşmaktan vazgeçmelerinin nedeni onun yarı kör, düşkünlüğünün eşiğinde kendini göstermek istememekte direnmesiydi. Onu anımsar anımsamaz Florentino Ariza, Calle de las Ventanas'a geri döndü. Bir alışveriş çantasına 2 şişe Porto şarabı, bir kavanozda turşu koydu. Her zamanki evinde oturup oturmadığını, yalnız olup olmadığını, hatta sağ olup olmadığını bile bilmeksizin onu görmeye gitti. Prudencia Pitre artık öyle olmasalar da genç olduklarına inandıkları zamanlarda Florentino Ariza'nın kimliğini belirten kapı tırmalayışını hiç unutmamıştı. Soru sormadan kapıyı açtı ona. Sokak karanlıktı. Florentino Ariza siyah redingotu, silindir şapkası, koluna asılı yarasa şemsiyesiyle belli belirsiz seçilebiliyordu. Prudencia Pitre'nin gözleri bol ışık olmadıkça seçemezdi onu. Ama sokak lambasının gözlüğünün metal çerçevesindeki ışık çakıntısından onu tanıdı. Elleri hala kanlı bir katile benziyordu. Zavallı bir yetimi içeri alın dedi. Tek söyleyebileceği bu oldu. Salt bir şey söylemiş olmak için. Onu son kez görüşünden bu yana ne denli yaşlandığına şaştı. Onun da kendisini öyle gördüğünün farkına vardı. Ama bir an sonra ilk sarsıntıyı atlatınca yaşamın onlarda bıraktığı izlerin daha az farkına varacaklarını, birbirlerini yeniden 40 yıl önce tanıştıkları zamanki gibi genç göreceklerini düşünerek avuttu kendini. ''Cenazeye gider gibi giyinmişsin.'' dedi. Doğruydu. Kendisi de neredeyse tüm kent gibi Başpiskopos de Luna'nın ölümünden bu yana en kalabalık, en görkemli cenaze alayını seyretmek için saat 11'den beri penceredeydi. Yeri göğü titreten top gümbürtüleri, askeri bandonun uyumsuzluğu, tüm kiliselerin bir gün önceden beri aralıksız çalan çan seslerinin şamatası üstünde yükselen cenaze ilahilerinin düzensizliği uyandırmıştı onu öğle uykusunda. Tören üniformalarıyla atlı askerleri, dinsel toplulukları, okulları, görünmez yetkililerin uzun siyah limuzinlerini, tüylü başlıklı altın yaldız koşumlu atların çektiği arabaları, tarihsel bir top arabasının üstünde bayrağı sarılı sarı tabutu, en sonunda da çelenk taşımak için hala kullanılan üstü açık faytonları görmüştü balkondan. Prudencio Pitre'nin balkonunun önünden geçer geçmez sağanak boşalmış, alay çil yavrusu gibi dağılmıştı. ''Ne saçma bir ölüm biçimi'' dedi Prudencia Pitre. ''Ölüm gülünçlüğe aldırmaz'' dedi Florentino Ariza, sonra acıyla ekledi, ''hele bizim yaşımızda.'' Açık denize karşı terasta oturmuşlar, gökyüzünü yarı yarıya kaplayan kocaman aylalı ayı, ufuktaki gemilerin renkli ışıklarını seyrediyorlar, fırtına sonrasının ılık, kokulu meltemini içlerine çekiyorlardı. Şaraplarını yudumluyorlar, Prudencia Pitre'nin mutfaktaki kocaman somundan kesip getirdiği köy ekmeğini dilimleri üzerine konmuş turşuları atıştırıyorlardı. Prudencia Pitre, 35 yaşında çocuksuz dul kaldığından beri böyle birçok geceler geçirmişlerdi. Florentino Ariza, kendisiyle birlikte olmak isteyecek hangi erkek olursa olsun, saatliğine kiralanmış bile olsa kabul etmeye hazır olduğu bir dönemde rastlamıştı Prudencia Pitre'ye. Olabilecek gibi göründüğünden daha ciddi ve uzun bir ilişki kurmayı başarmışlardı. Prudencia Pitre hiçbir zaman en küçük bir imada bile bulunmamış olmasına karşın onunla düğün dernekle evlenebilmek için ruhunu şeytana bile satabilirdi. Onun pintiliğine, vakitsiz yaşlanmış bir adamın gereksinimlerine, manyaklığa varan düzenine, karşılığında hiçbir şey vermeden her şeyi isteme kaygısına boyun eğmenin kolay olmadığını biliyordu Prudencia Pitre. Ama bütün bunlara karşın birlikte yaşamak için ondan daha iyi bir erkek olamazdı. Çünkü dünyada ondan daha aşka susamış bir erkek yoktu. Ama onun kadar da kaypak biri yoktu. Öyle ki aşkları hiçbir zaman Florentino Ariza için varabileceği sınırdan öteye geçmedi. Fermina Daza için bağımsızlığını koruma kararını engelleyemeyeceği noktaya dek. Yine de ilişkileri uzun yıllar sürdü. Prudencia Pitre'nin 3 ay evine gelen, 3 ayda yolculuğa çıkan gezgin bir komisyoncu ile evlenebilmesi için Florentino Ariza'nın işleri ayarlamasından sonra bile. Bir kızıyla birinin Florentino Ariza'dan olduğuna yemin ettiği 4 oğlu olmuştu ondan. Saati aldırmadan gevezelik ettiler çünkü ikisi de gençlik uykusuzluklarını bölüşmeye alışkan yapmışlardı. Yaşlılık uykusuzluklarına ise yitirecekleri çok daha az şey vardı. Hiçbir zaman 2 kadehi geçmese de Florentino Ariza 3. kadehten sonra bile rahat soluk alamadı. Sucuk gibi terliyordu. Çifte Dul, ceketini, yeleğini, pantolonunu, dilerse üstüne ne varsa çıkarmasını söyledi ona. Çünkü hay Allah, önünde sonunda çıplakken giyimliyken olduklarından daha iyi tanıyorlardı birbirlerini. Florentino Ariza o soyunursa kendisinin de soyunacağını söyledi. Ama Prudencia Petra istemedi. Kendisini giysi dolabının aynasında görüp birden artık ne onun ne de başka bir erkeğin onu çıplak görmesine izin verme yürekliliğini bulamayacağını anlayalı çok oluyordu. Florentino Ariza 4 kadeh porto ile yatıştıramadığı bir coşkuyla bir süredir biricik konusu olan geçmişten, geçmişin güzel anılarından söz etmeyi sürdürdü. Ama içini boşaltmak için geçmişte gizli bir yol bulmak kaygısıyla. Gereksediği buydu çünkü. Yüreğinin içindekileri sözcüklere dökmek. Ufukta günün ilk ışıklarını seçince dolaylı bir yaklaşımı denedi. Rastgeleymiş gibi görünen bir biçimde sordu. Biri sana evlenme teklif etse ne yapardın? Böyle olduğun gibi dul bu yaşında. Yaşlı bir kadının kırış kırış gülüşüyle güldü. Sonra sordu. Urbino'nun dul karısı için mi söylüyorsun bunu? Florentina Ariza kadınların hepsinden çok da Prudencia Petre'nin en olmayacak zamanlarda soruların kendilerinden çok gizli anlamlarını düşündüklerini unuturdu hep. Onun sözlerinin doğruluğundan korkuya kapılarak yanlış limana sığındı. Senin için söylüyorum Prudencio Petre yeniden güldü. Sen git de anın olacak orospuyu kandır. Ruhu erinç içinde olsun. Sonra söylemek istediği şeyi söylemesi için sıkıştırdı onu. Çünkü ne onun ne de başka bir erkeğin sabahın üçünde üstelik onu görmeyeli bunca yıl olmuşken salt porto şarabı içip köy ekmeğiyle turşu yemek için onu yatağından kaldırmayacağını biliyordu. İnsan bunu ancak birlikte ağlayabileceği birini bulmak için yapar dedi. Florentino Ariza geri çekilirken çarpışmayı sürdürdü. İlk kez yanılıyorsun dedi. Bu gece şarkı söylemek için geldim buraya. Söyleyelim öyleyse dedi Prudencia Petre. O günlerde moda olan şarkıyı çok güzel bir sesle söylemeye başladı. Ramona, sensiz yaşayamam artık. Gecenin sonu oldu bu. Çünkü Florentino Ariza, ayın öteki yüzünün bildiğinin birçok kez ona kanıtlamış, bir kadınla yasak oyunlar oynama yürekliliğini bulamadı kendinde. Haziran'ın son yıldız çiçeklerinin korkusuyla dolu bir kentte, saat 5 ayininden karalar içindeki dul kadınların kıyafetleri, gençliğinin sokaklarından birinde buldu kendini. Ama bu kez artık tutamadığı gözyaşlarını görmesinler diye kaldırım değiştiren onlar değil, kendisi oldu. Sandığı gibi gece yarısından beri biriken yaşlılar değildi bunlar. Başkaydı bu gözyaşları tam 51 yıl, 9 ay 4 günden beri içinde boğulmuş olan gözyaşları. 30. ayrımın sonu, sayfa 326.